Ayrım 9.
Ya CIA dinliyorsa ve yalnız Amerikan tarafını anlıyorsa, dedi Ivan. CIA dinliyorsa başımız dertte. Amerika'nın bir numaralı devlet sırrını açıkladık diye bize vatan haini derler. Biz size bomba atmayacağız. Roket parçaları satın aldıra aldıra iflas ettireceğiz sizi. Eğer hükümetimiz anlarsa, dedi Tatiana. Leslie, o zaman hiç roket almak zorunda kalmaz diye cümleyi bitirdi. Burada hiç silahsız oturur gidersiniz. Biz saldıramayız çünkü bizim roketlerin motorları talaş tozundan. Yo, onları taahhütlü postayla Moskova'ya yollayabiliriz. Düdük çalarak patlatabiliriz tabii ama ne yararı var? Ben devraldım. Nasılsa 6 gün sonra kendi radyasyonumuzla biz de yok oluruz. Size bomba atarsak pazartesi geceki futbol programını kaçırırız. Bakın kapitalizmin birinci kuralı tüketici yaratmaktır. Değerli tüketicileri makyaj malzemesi sanayinin, reklam sanayinin gelirini kaybetmek ister miyiz Tanrı aşkına? Ivan içini çekti. Tatiana'ya baktı. Kadın başını hafifçe salladı. SSCB'nin de kendi sırları var, dedi Ivan. Silahlanma yarışını kazanmak için Amerika'nın bizi azımsaması şart. Değişiklikleri gözden kaçırması şart. İdeolojinin Sovyetler Birliği için ekonomiden daha önemli olduğuna inanmalı Amerika. Denizaltılar yapıyorsunuz dedim. Uçak gemileri yapıyorsunuz. Sizin roketlerinizin çalışan motorları var. Tabii var ama yeni denizaltılarımızın roket taşımadığını ve cam pencereleri olduğunu CIA fark etmiş mi? Durakladı. Yine karısına baktı. Söyleyelim mi onlara? Kadın başını sallayarak kesin bir evet işareti verdi. Denizaltılar karlı iş diye başladı Ivan. Karısı sualtı gözlemi diye ekledi. Turistleri okyanus tabanına ilk indiren ülke çok zengin olacaktır. Siz bizi uçak gemisi yapıyor mu sanıyorsunuz diye sordu Ivan. Yanılıyorsunuz. Onlar uçak gemisi değil. Yüzen apartman onlar. Seyahati seven ama evlerinden ayrılmaktan nefret eden insanlar için. Hava kirliliğinden arınmış kentler, dünyanın en büyük tenis kortları. Nerede yaşamak istiyorsanız oraya gidin. İsterseniz sıcak iklimlere. Uzay programı diye devam etti. Uzaya gitmek için kaç kişi kuyrukta haberiniz var mı? 2 saatlik bir gezi için kaç para desek vermeye razılar. Kedi gibi gururlanarak, Sovyetler Birliği ancak Sibirya ısınınca iflas eder, dedi. Bu sefer şaşırma sırası bana gelmişti. Uzay uçuşları mı satacaksınız? Ya komünizm ne olacak? Ne olmuş diye omuz sikti Ivan. Komünistler de sever parayı. Leslie bana döndü. Sana dememiş miydim, dedi. Ivan, ne demişti sana, diye sordu. Ben açıkladım. Sizin de bizim gibi olduğunuzu söyledi. Gidip kendi gözümüzle görelim, dedi. Leslie anlatmaya başladı. Amerikalıların pek çoğuna göre soğuk savaş bitti. Sovyetlerin ABD'yi işgal edip kendi türünüzde bir hükümet kurduğunu gösteren televizyon şovuyla bitti. O şov bitene kadar ülkenin her vatandaşı can sıkıntısından patlamıştı. Kimsenin bu kadar budala olabileceğine inanamıyorlardı. Kendi gözleriyle görmek istediler. Bu yüzden de Sovyetler Birliği'ne yolculuklar bir anda 3 katına çıktı. Biz o kadar can sıkıcı değiliz öyle mi? Dedi Tatiana. O kadar sayılmaz diye cevap verdim. Sovyet sisteminin bazı bölümleri doğrusu hayli sıkıcı ama bazı Amerikan politikaları da Hindileri bile trans haline sokmaya yeter. Ne var ki iki tarafında geri kalan kısımları o kadar kötü sayılmaz. Her birimiz kendimiz için en önemli olan şeyi seçiyoruz. Siz özgürlüğü güvenlik uğruna feda ediyorsunuz, biz de güvenliği özgürlük uğruna. Sizde pornografi yok, bizde de yolculuğu sınırlayan yasalar yok. Ama hiç kimse dünyanın sonunu getirecek kadar can sıkıcı sayılmaz. Leslie, herhangi bir anlaşmazlıkta ya kendimizi savunuruz ya da öğreniriz, dedi. Savunma dünyayı yaşanmaz hale soktu. Onun yerine öğrenmeyi seçsek ne olurdu? Beni korkutuyorsun demek yerine bana ilginç geliyorsun deseydik. Biz dünyamızın yavaş yavaş bunu da bir deneyeceği noktaya yaklaştığı kanısındayız, dedim. Bunlardan ne öğrenmeye gelmiştik diye düşündüm. Bunlar zaten biz mi? Amerikalılar Sovyet mi? Çinli mi? Afrikalı mı? Arap mı? Asyalı mı? İskandinav mı? Hintli mi? Aynı ruhun farklı ifade biçimleri farklı seçimlerden mi fırlamış? Mekan, zaman hayatının sonsuz desenindeki başka yollara sapmaktan mı? Sohbetimiz gece yarısından sonraya kadar uzadı. Hayatımızı avucuna almış olan süper güçlerin nesini sevip nesini sevmediğimizi konuştuk. Dirsek dirseğe oturduk. Eski dostlar gibi birbirimizi ömrümüz boyunca sevdiğimizi hissederek sürdürdük sohbeti. Onları tanımak yaman bir fark yaratmıştı. Bu geceden sonra kendimizi bombalamayı nasıl düşünmezsek, Tatiana ve Ivan Krilov'a karşı bir savaş başlatmayı da bu dünyada düşünmezdik. Kötülükler imparatorluğu olmaktan çıkıp yaşayan, bize benzer insanlar haline geldikleri zaman, dünyaya anlam vermeye bizim kadar uğraşan insanlar oldukları zaman, onlara karşı duymuş olabileceğimiz tüm korkular kalktı ortadan. Değirmen artık durmuştu. Ivan, "Bizim ülkede kurtla dans eden tavşanın hikayesi vardır," dedi. Masalı bize oynamak üzere ayağa kalktı. "Şşşt!" dedi Tatiana. Ellerini havaya kaldırmış, sessizlik istiyordu. "Dinleyin." Ivan şaşırarak karısına baktı. Dışarıdaki karanlık inlemeye başlamıştı. Derin, ağır bir homurtu. Sanki bütün kentin sancısı tutmuş gibi. Sirenler ötüyor, yüzlercesi bir ağızdan haykırıp desibel yükseltiyor, pencere camlarını sarsıyordu. Tatiana ayağa fırladı. Gözleri fincan gibi açılmıştı. "Vanya!" diye bağırdı. "Amerikalılar!" Pencerelere koştuk. Kentin her yanındaki pencerelerde ışıklar yanmaktaydı. Leslie, "Bu doğru olamaz!" dedi. "Doğru!" dedi Ivan. Bize döndü. Ellerini bir çaresizlik ifadesiyle iki yana açtı. Sonra dolaba koştu. Hazırlanmış iki küçük bavul çekti. Birini karısına uzattı. Kadın Petruşka'yı kanepeden aldı. Yarı uyur durumda çantalardan birine soktu. İkisi birlikte fırlayıp evden çıktılar. Kapıyı açık bıraktılar. Bir an sonra Ivan yine gözüktü. Bize inanmaz gözlerle bakıyordu. "Ne bekliyorsunuz?" diye bağırdı. "5 dakikamız var, gelin." Dördümüz iki merdiveni koşarak indik. Sokaktaki kalabalığa karıştık. Korku içindeki insanlar metro istasyonlarına sığışmaya çalışıyordu. Anne babalar bebeklerini kucaklarında taşıyor, çocuklar ayrılmamak için onların eteklerini tutuyor, ihtiyarlar kalabalığa ayak uydurmaya çabalıyordu. Bazıları panik içinde herkesi itip kalkmaktaydı, bağırıyorlardı. Kimi de sessizdi. Hiçbir şeyin yararı olmayacağını biliyorlardı. Kalabalık bizim içimizden geçerken Ivan farkına vardı. Tatiana'yı yakaladı. Çaresizler ırmağından uzağa çekti. "Siz, Richard ve Leslie!" derken gözyaşlarıyla mücadele ediyordu. Bize kızgın değildi. Nefret de etmiyordu bizden. "Tek kaçabilen siz olacaksınız." Durup soluk aldı. Başını iki yana salladı. "Siz bizimle gelmeyin. Siz geldiğiniz gibi gidin." Başını yine salladı. Yüzünde yarım bir gülümseme belirdi. "Kendi dünyanıza dönün ve onlara anlatın. Bunun ne olduğunu anlatın. Sizin de başınıza gelmesine izin vermeyin." Sonra kalabalık onları sürükledi. Leslie ile ben Moskova sokaklarında çaresiz bir umutsuzluk içinde duruyorduk. Bir kabusun gerçekleşmesini seyretmekteydik. Kaçıp kaçamayacağımız umrumuzda değildi. Yaşamışız, ölmüşüz, vız geliyordu. Kendi dünyamıza niçin anlatalım diye düşündüm. Dünyamız bilmiyor değil ki Ivan. Bile bile öldürüyor kendini. Bizim dünyamız farklı olacak mıydı? Derken kent sarsıldı, titredi, eriyip yok oldu. Yerine deniz kuşuna doğru uçan sulara bıraktı. Uçağın ön camı sırılsıklandı. Tekerlekleri kesip havalandıktan sonra Leslie uzun süre elini levyeden çekmedi. Uzun süre ikimiz de tek kelime söylemedik. 12. "Niçin?" diye bağırdım. "Toplu cinayetin nesi bu kadar harikulade ki tarih boyunca hiç kimse karşıt fikirlerdekileri öldürmekten daha akıllıca bir çare bulamamış sorunlara? İnsan zekasının sınırı bu mu? Hala Neandertal miyiz? Zog korktu, Zog öldürür. Yani herkesin her zaman bu kadar budala olduğuna inanmıyorum. Hiç kimsenin hiçbir zaman kalkıp da..." İnsan bu tür bir heyecana kapıldığında cümlelerini bitiremiyor. Leslie'ye baktım. Gözlerindeki yaşları gördüm. Beni korkunç bir öfkeye iten şey, onu da korkunç bir hüzne itmişti. Tatiana dedi. Bomba bekliyormuşuz gibi kırgındı. Ivan, ne kadar tatlı, komik, cici. Ya Petruşka? Ah tanrım, hıçkırıklara gömüldü. Kontrolleri ben devraldım. Onun elini tuttum. Pay'ın burada olmasını ne kadar isterdim. Bu öfkemize ve gözyaşlarımıza ne derdi acaba? Lanet olsun diye düşündüm. Ulaşabileceğimiz bunca güzelliğe bazılarının çoktan vardığı yücelik düzeyine rağmen sonunda en ahmağımızın bir düğmeye basıp ışığı yok edeceği yere inmek zorunda mıyız? Şu desenin içinde bundan daha iyi bir çare bulmuş olan hiç kimse yok mu? İşitmiş miydim yoksa hayal mi etmiştim? Sola dön. Desen altınızda kehribar rengine dönüşene kadar uç. Lesi niçin döndüğümüzü, nereye gitmekte olduğumuzu sormadı. Gözleri kapalıydı ama yaşlar hala yanaklarından akıyordu. Elini tuttum. Onu umutsuzluğundan uyandırdım. Dayan sevgilim dedim. Sanırım savaşsız bir dünyanın nasıl olabileceğini görmeye gidiyoruz. Uzak değildi. Levyeyi çektim. Kuyruk sulara değdi. Dünya bir fıskiyeye dönüştü ve... Ters dönmüş bulduk kendimizi. Sanırım 2000 metre yükseklikteydik. Derken uçak burun üstü dalışa geçti. Bir an için deniz kuşu kontrolden çıktı sandım. Sonra bu uçağın Grovli olmadığını anladım. Savaş uçağıydı bu. Pilot kabini küçüktü. Leslie ile ben hayalet olmasak pilotun arkasına yan yana sığamazdık. Tam karşımızda yani 170 metre aşağımızda bir savaş uçağı daha vardı. Bizden kurtulmak için kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Ön camdan gördüğüm manzara içimi ürpertti. Aşağıdaki uçağın kanatlarında sanki pırlantalar oynaşıyordu. Hedef bulucumuzun ışığı geziniyor, ille uçağın pilot kabinini arıyordu. Savaşsız bir dünya ha? Moskova'da olup bitenden sonra şimdi de birinin havada parçalanışını görmek üzereydik. Benliğimin yarısı dehşet içinde büzüldü. Öbür yarısı kaygısızca seyretti. Bu uçak jet değil dedi ikinci yarım. Mustang de değil. Spitfire de değil. Messerschmitt de değil. Var olmuş uçakların hiçbiri değil bu. İçimdeki savaş pilotu bazı gözlemlerde bulunuyor, onaylıyordu. İyi uçuyor diye düşünüyordum. Hedefi güzel izliyor, menzilden kaçırmıyor. O yana kaydıkça kayıyor, indikçe iniyor, çıktıkça çıkıyor. Leslie yanımda kas katıydı. Soluğunu tutmuş, gözlerini aşağıdaki uçağa dikmişti. Yeryüzü bize doğru hızla yaklaşıyordu. Kolumu ona sardım. Sımsıkı tuttum. Kontrol kolunu yakalayıp uçağı çevirebilsem, levyeyi çekebilsem yapardım. Kabinde çok fazla gürültü olduğu için öldürmeye konsantre olmuş bir pilota bağırmaktan yarar gelmezdi. Aşağıdaki uçağın kanatlarında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kırmızı yıldızları görünüyordu. Ah tanrım diye düşündüm. Çılgınlık tüm dünyalara mı yayılmıştı? Çin'de mi savaştaydık? Çin uçağı tıpkı aerobatik gösteri uçaklarına benziyordu. Alt kısmı açık mavi ve yeşile, üst kısmı kahverengine boyanmıştı. Ayrıca bütün o gürültüye ve harekete rağmen uçağımızın hız göstergesi saatte yalnızca 300 mil işaret ediyordu. Eğer bu bir savaşsa jetler nerede diye merak ettim. Hangi yıldaydık? Hedef yan döndü. Kurtulmak için öyle bir çekiş yaptı ki kanat uçlarından buharlar çıkıp iz bıraktı. Bizim pilot da aynı hareketi yaptı. Hedefin kendisini silkelemesine izin vermemekte kararlıydı. Üzerindeki G güçlerini hissetmedik ama vücudunun o stres altında ezildiğini, miğferinin aşağıya sarktığını gördük. Benim bu diye düşündüm. Yine pilotum. Lanet olası ordu. Aynı hatayı daha kaç kere yapacaktım? Neredeyse birini öldürmek üzereydim. Sonra ömrümün sonuna kadar bunun pişmanlığını çekecektim. Hedef hızla sağa kaydı. Sonra çaresizlik içinde bu sefer geri döndü. Tam hedef arayıcının ışıkları altına girdi. Öbür benliğim kontrol kolunun üzerindeki tetiği çekiverdi. Makineli tüfekler ateş etti. Kanatlarda boğuk havai fişek sesleri. İlerideki uçağın motorundan beyaz bir duman fışkırdı. Pilotumuzdan iki kelime, "Vurdum seni," dedi. Bir kadın sesiydi. Leslie'nin sesi. Hemen hemen diye devam etti. Bu çağın pilotu başka bir ben değil, başka bir Leslie'ydi. Hedef arayıcıda bir mesaj belirdi. Hedef yaralandı. Allah kahretsin dedi pilot. Haydi Linda. Hedef uçağa biraz daha yaklaştı. Tetiği bastırdı. Parmağını çekmedi. Uzun bir mermiler zinciri. Pilot kabinin içi barut kokuyordu. Bu sefer beyaz duman siyaha dönüştü. Hedef uçağın motorunun yağı fışkırıp ön camını lekeledi. Hedef imha edildi. Oldu işte, oldu işte dedi pilot. Telsizi ancak duyabiliyorduk. Delta lider sağa dön, hemen, şimdi sağa dön. Pilot tehlikeyi görmek üzere başını çevirmedi. Kontrol kolunu bastırdı, canı ona bağlıymış gibi çekti. Geç kalmıştı. Bir anda ön camımız kapkara kesildi. Sıcacık motor yağları kaplamıştı orayı. Alttan dumanlar yükseldi. Motor kekeledi. Durdu. Pervane de hareketsizleşti. Pilot kabininde bir zil çaldı. Boks maçlarında roundun bittiğini haber veren zil gibi bir şey. Hedef arayıcıdaki mesaj "Vuruldun," diyordu. Birden ortalık sessizleşti. Yan taraftan rüzgarın çığlığı duyuluyordu. Motorun dumanı geniz yakmaktaydı. Dönüp arkamıza baktım. Geride bıraktığımız kara ırmak gibi izlerin ardında demin vurduğumuz uçağın tıpkısı olan bir başka uçak vardı. Ama rengi turuncu ve sarı damalıydı. Pilot kabinindeki adamı 15 metre ilerimizden geçerken gördüm. Bizi vuran adam güldü, el salladı. Sevinç uçuyordu. Bizim pilot da miğferinin siperliğini kaldırıp öbürünü selamlamak için el salladı. "Allah kahretsin Kisiyav," diye mırıldandı. "Ödeteceğim sana bunu." Zaferi kazanan uçak yakınımızdan geçerken bulanıklaştı. Gövdesinde parlak boyalar göz aldı. Sonra burnu havaya kalktı. Hızlı bir tırmanışa geçip bizim ekibin ikinci uçağına doğru gitti. Bizim destek uçak intikam hırsıyla kuduruyordu. Yarım dakika içinde iki uçak birbirinin çevresinde daireler çizmekteydi. Çok geçmeden gözden kayboldular. Kabinimizde alevler yoktu, yalnızca duman. O da azalmıştı. Savaş kaybetmiş biri olarak pilotumuz kızartma makinesindeki yanmış tost ekmeği kadar sakindi. Telsizdeki ses, "Hey, Delta Lider," dedi. Sessizlikte çok rahat duyuluyordu. "Kameran bozuk. Burada bir ışık senin vurulduğunu söylüyor. Yanlış de bana." "Üzgünüm koç," dedi pilot. "Bazen kazanılır, bazen de kaybedilir. Allah kahretsin, şu Xian Ping vurdu beni." "Hep özür, hep özür. Onu hayranlarına söylersin. Linda Albright 3 birincilikle dönecek diye $200 yatırdım. Gitti hepsi. Nereye iniyorsun?" "Şangay 3 en yakın. İstersen 2'ye de inerim." "3 olsun. Yarın Şangay 3'ten bir program yaparım sana. Bu gece beni bir ara, olmaz mı?" "Tamam." Sesi pek mutsuz çıkıyordu. "Üzgünüm koç." Ses yumuşadı. "Hepsini kazanacak değiliz ya." Güzel bir gökyüzü vardı karşımızda. Birkaç küme yaz bulutu. Hayli yüksek olduğumuz için planör uçuşu yapabiliyorduk. Motor kapalı olduğu halde, ön camda hala yağlar olduğu halde iniş yine de zor olmayacaktı. Pilotumuz telsiz selektör düğmesine dokundu. "Şangay 3," dedi mikrofona. "Linda, ABD Delta Lider 10 Güney 5'te. Vuruldum, iniş istiyorum lütfen." Kontrol kulesi zaten onun aramasını bekliyordu. "ABD Delta Lider, ikinci olarak ineceksiniz. Pist 28 sağda. Şangay'a hoş geldiniz." "Teşekkür ederim." Pilot içini çekti. Koltuğunda arkaya yaslandı. Sonunda onunla konuşmaya cesaret edebildim. "Merhaba," dedim. "Neler olduğunu bize anlatır mısınız lütfen?" Onun yerinde olsam korkudan uçağın dışına fırlardım ama Linda Albright ne bana ne de soruma şaşırmıştı. Öfkeyle cevap verdi. Soruyu kimin sorduğuna aldırdığı yoktu. "Takıma bir gün kaybettirdim," dedi acı bir sesle. Bir yandan yumruğuyla ön panele vurup duruyordu. "Sözde bu işte Yaman süperstarım. Uluslararası yarı finallerde 10 puan kaybettirdim takıma. Ekip arkadaşım falan vız gelir bundan sonra. Herkes vız gelir. Uçarken kendim arkama bakacağım." Soluğunu gürültüyle saldı. Sonra birden kendi ağzından çıkan kelimeleri dinler gibi durdu. Başını çevirip arkasına baktı. "Sen de kimsin?" Ona anlattık. İniş pozisyonuna kadar planör uçuşuyla geldiği sırada söylediklerimizi de kabul etmişti. Sanki paralel evrenlerden insanlar sık sık ziyarete gelirlermiş gibi ama kafası hala o 10 puandaydı. "Burada bir spor mu bu?" diye sordum. "Hava savaşlarını bir spor haline mi getirdiniz?" Ciddi bir sesle "Adı öyle," dedi. "Hava oyunları ama oyun değil, büyük iş. Liglerde dünya çapında telesat yıldızı oluyor insan. Geçen yıl onu teklerde vurmuştum. Xian Ping'i 26 dakikada düşürmüştüm. Ama lanet olsun." Çevreme bakmadığım için adamın beni yenmesine izin vermiş oldum. Artık modası geçmiş biriyim ben. İniş için levyeyi bastırdı. Sanki bu hareket olup biteni değiştirebilirmiş gibi. "Takımlar inişe hazır," dedi için köpüren bir sesle. Savaşta çevreyi kontrol etmek yardımcı uçaktaki pilotun göreviydi ama Linda'nın yardımcı pilotu uyarısını çok geç vermişti. Çinli savaşçı tam güneşin içinden çıkıp gelmişti üstlerine. İlk geçişte avlamıştı Linda'yı. İniş pistine doğru son alçalışımıza geçtik. Tekerlerimiz betona yavaşça ve sarsmadan değdi. İlerledik. Yan yolların başlangıcındaki kırmızı çizgiye gelirken durduk. Televizyon kameraları boyunlarını uzatıyor, görmeye çalışıyordu. İndiğimiz yer bir havaalanı olmaktan çok kocaman bir stadyumdu. Çifte iniş pistinin iki yanında koca tribünler vardı. Yaklaşık 200 bin insan olmalıydı o tribünlerde. 10 tane dev gündüz ekranı bizim uçağın inişini yakın çekim olarak gösteriyordu. Birkaç metre ilerimizdeki kırmızı çizginin orada başka iki Amerikan uçağıyla Linda'nın vurduğu Çin uçağı durmaktaydı. Bizimki gibi onlar da kara yağlar içindeydi. Yer ekibi başka uçaklar üzerinde çalışıyordu. Gövdeleri siliyor, duman ve yağ depolarını yeniden dolduruyorlardı. Ama o uçaklarda pilot kabininin dışına, pilotun adının altına zafer işaretleri boyanmış değildi. Basın ve kamera ekipleri röportaj için bize doğru koştular. "İşin bu bölümünden nefret ediyorum," dedi pilot bize. "Şu anda dünyanın her yanındaki televizyonlar aynı şeyi söylüyor. Linda Albright kırmızı çizgiye indi. Acemi gibi arkadan vurularak," içini çekti. "Eh, ne yapalım? Şöhretin tehdit altında Linda." Az sonra küçük uçak ekranlarda yakından gösterildi. Mikroskoplar altında bir sivrisinek gibiyken yaklaştı, irileşti. Derken kapak açıldı, miğferini çıkaran pilotun yüzü gösterildi ekranda. Uzun siyah saçlarını salladı, yüzünden geriye doğru itti. Sıkıntılı bir hali vardı, kendinden tiksiniyormuş gibi, biz yoktuk ekranda. Stat sunucusu pilota ilk ulaşan oldu. "Amerikan yıldızı Linda Albright," dedi mikrofonla. "Li Shang Tan da mükemmel bir savaşın galibi ama Zechuan'ın Xia Xian Ping'ine yenildi. Bize bugünkü savaşınızı anlatır mısınız Bayan Albright?" Kırmızı çizginin öte yanında hava oyunu tutkunlarından bir kalabalık durmaktaydı. Çoğunun şapka ve ceketlerinde kendi takımlarının armaları göze çarpıyordu. Çoğu Çinliydi. Sahadaki video monitörlerini izleyip kameralarda gerçek Linda Albright görüntüleri yakalayarak o anın keyfini çıkarıyorlardı. Ne kadar memnundu hepsi. Linda günün ödülü olan bir yıldızdı. Ekranda onun suratının altında Linda Albright ABD 2 diye bir yazı çıktı. Onun altında da sırayla 9.8'ler 9.9'lar belirdi. O konuşurken kalabalık sessizleşti. "Sayın Xia, dünya göklerini süsleyen en cesur oyunculardan biri," dedi. Sözler ağzından çıktığı anda hoparlörlerden yayınlanıyordu. "Büyük pilotumuzun cesaretine ve becerisine saygı duyuyorum. Benim gibi mütevazı biri güzel ülkenizin göklerinde onunla tekrar karşılaşabilirse Amerika Birleşik Devletleri onur duyacaktır." Kalabalık çıldırdı. Hava oyunu yıldızı olmak tetiğin ne zaman çekeceğini bilmekten çok daha fazlasını da gerektiriyordu. Sunucu eliyle kulaklığına dokundu. Çabucak başını salladı. "Teşekkürler Bayan Albright," dedi. "Stadyum 3'e ziyaretinizden ötürü minnet duyuyoruz ve kentimizde hoşça vakit geçirmenizi diliyoruz. Uluslararası oyunlar sürerken size çok iyi şanslar dileriz." Kameraya döndü. "Şimdi bölge 4'teki Yuan Ching Chih'i ekrana getiriyoruz. Orada şu anda çok önemli bir çatışma yer almakta." Ekranlarda gökler belirdi. 3 Çin uçağı formasyon halinde 8 Amerikan uçağına saldırıya hazırlanıyordu. Stadyumda herkes soluğunu sesli sesli içine çekti. Bütün gözler ekranlardaki eyleme döndü. 3 Çin uçağı ya kendilerine çok fazla güveniyorlardı ya da puan ve zafer konusunda büyük açlık duymaktaydılar. Ama ekrandaki cesaret gösterisinin mıknatıs gibi bir etkisi vardı. Savaş uçaklarının her biri kameralar tarafından birer birer gösterildi. Televizyon yönetmeni bu resimleri herhalde 20 imaj arasından seçiyor olmalıydı. Daha sonra yine çeşitlenecekti çekimler. İşte pistlerden iki uçak daha havalanıyordu. 4 Çin uçağından ikisi. Savaşa ulaşabilmek için hızla yükseldiler. Bölge 4 çatışması spor tarihine mal olmadan önce şansı etkilemek istiyorlardı. Linda Albright kemerinin kopçasını açtı. Uçağından çıktı.